Ayrım 10. Kerbela, aşka bela Hazreti Hüseyin. Sinan Yağmur. Sayfa 151. Tahrip ruhu ve şehadet. Gözyaşı yağar, çığlık yükselir. Ağlama, yavaş yavaş yürekten aşağır gider. Ansızın boğazı dümlenir, nefesi tıkar ve çaresiz patlayıverir. Bu insanın aşkını, acısını, kederini gösteren en tabi ve en sadık sözdür. Nemi kurumayan gözyaşları. Nihayet haricilerden Abdullah bin Mülcem iki arkadaşıyla birlikte anlaşmış ve kurtuluşu ancak mevcut liderleri öldürmekte görmüşlerdir. Onlar için sonrasında olacakların hiç önemi yoktu ve sadece nefret ve kinlerini susturup teselli edecek bir yol olarak otoriteyi temsil edenlerin başlarına göz dikmişlerdi. Allah için kardeş kanı akıtmayı kendilerine mübah görüyorlar ve eğer biz canlarımızı hak yoluna verme pahasına da olsa hak yolundan ayrılan liderleri öldürürsek memleket onlardan kurtulur. Biz de böylece kardeşlerimizin intikamını almış oluruz diyorlardı. Diğerleri Muaviye ve Amr bin Asa'yı öldürmek için yola çıkarken İbn-i Mülcem de ucuna zehir sürdüğü kılıcıyla babam Ali'yi şehit etmek için Kufe'ye gelmişti. Gerçek niyetini herkesten ustalıkla saklamıştı. Günlerce üzerinde kafa yorduğu planlarına bağlı kalarak gidip geliyor ve eşini ihmale bırakmak istemiyordu. Takvimler Hicri 41. senesinin Ramazan ayının 17'sini göstermekteydi. Bir cuma sabahı babam sabah erkenden bizleri de uyandırmış, erkenden namaz için mescide yönelmişti. Halifeydi ama yanında korumalarıyla dolaşmıyordu. Belki de zifiri karanlıkta arkasından yaklaşan şahsın da belki kendisi gibi mescide yetişmeye çalışan birisi olduğunu düşünüyordu. Lakin durum farklıydı. Yanına kadar yaklaşan İbn-i Mülcem, ani bir hamleyle babamın üzerine çuvallanarak zehirli kılıcını sırtına saplamış ve kaçmıştı. Savaş meydanlarının cengaveri yiğit babam aynı anda İbn-i Mülcem gibi 3-5 kişinin hakkından gelirdi ama kendi kanıyla birlikte belki de Müslüman kanının durmasını istiyordu. Babamın yerde yattığını gören amca oğlum Abbas'ın canhıraş feryatları duyar duymaz hepimiz oraya yetiştik. Babamın yanına vardığımızda ağır yaralıydı. Sürekli kan kaybediyordu. Aynen denildiği gibi yıllar önce babamın sakalı başının kanıyla ıslanmış ve kırmızıya boyanmıştı. Duyan koşmuş babam Ali'nin yanına geliyordu. Yaralı babamı evine taşımak istemişlerdi. O halde bile "Beni bırakın siz, gidin namazınızı kılın ve cemaati kaçırmayın." diye tavsiyede bulunuyordu. Kaçmaya çalışırken yakalanan İbn-i Mülcem'i huzuruna getirdiklerinde ağırlaşan göz kapaklarını zorla kaldırdı. Karşısındakine dikkatlice baktı. Canına kasteden adam öylece karşısındaydı. "O adam sen misin?" dedi zorlukla. Sorduğu sorunun cevabını biliyordu aslında. Derin bir hüzün vardı cümlelerinde. Bir işaretiyle kellesi gidebilirdi. Ama o ne büyüklüktü ki babam bir taraftan acı içinde kırvanırken yaralarından akan kana bakıyor, diğer taraftan da kendisini öldürmek isteyen insana nazar edip acı acı tebessüm ediyordu. Hayata veda edip ölüme el sallarken bile kendisinden sonra kargaşa olmaması gerektiğini anlatıp insanları sağduyuya davet ediyordu. Yarasından kanlar akarken hayatına kasteden İbn-i Mülcem için etrafındakilere "Bunu hapiste tutun ve orada iyi davranın. Eğer yaşarsam ne yapacağımı düşünürüm. Bağışlarım veya Allah'ın hükmünü icra ederim. Eğer ölürsem bir can karşılığında sadece bir can alınsın ve sakın ona müsle yapılıp ölüsüne işkence yapılmasın," diye emretti. Ebediyete yelken açarken bile kendisi için başkalarının öldürülmesini istemiyordu koca imam. Çünkü Allah azgın ve taşkınları sevmez, haddini aşanlardan da hoşlanmazdı. Babamın huzurundan çıkarılan İbn-i Mülcem ise adeta büyük bir görev yaptığına inanmışçasına küstahça, "Emir ve hüküm ancak Allah'a aittir ey Ali, sana ve arkadaşlarına değil," diye haykırıyor, kendince cihadın en büyüğünü yerine getirdiğini sanıyordu. Aman Allah'ım, kaç yönlü bir imtihandı bu? Şüphesiz bu türlü bir imtihan silsilesine ancak Ehl-i Beyt tahammül edebilirdi. Babamın endişesi kendisinden kaynaklanmıyordu. Zira o, artık dünyanın bütün meşakkatlerinden kurtulup sevgililerine kavuşmanın yoluna girmişti. Çok değil, daha birkaç gün önce Kufelileri seslenmiş, Allah'a yemin olsun ki artık Allah'ın beni sizin aranızdan almasını ve buradan çekip rahmetine kavuşturmasını istiyorum, demişti. Zehir etkisini göstermeye başlamış, babam yatağında alnından boncuk boncuk ter akıtarak yatıyordu. Ağabeyim Hasan ve diğer kardeşlerim ile başucunda bekleşiyorduk. Bize doğru dönerek, "Ey ehlim, insanlar ahiret konusunda isteksiz davranır ve dünyaya dalarlar da ona ait şeylerin peşinde koşturmaya başlarlarsa, mal ve mülkü sever ve Allah'ın dinini aldatma vesilesi yaparak onu sadece belli kişilerin arasındaki bir kıyamet haline getirirlerse, onlardan uzak durun. Yöneticiler halka zulüm yapar ve yaptıklarını Allah ve Peygamber adına yaptıklarını iddia ederlerse, kanınızın son damlası akana kadar onlara kıyam edin. Halk cahildir, halk dedikoduyu sever. Buna rağmen halka sırt dönmeyin. Halkın hakka yönelmesi için kimseye gücenmeyin," demişti. Babamın başına gelenleri Mekke'ye gelin giden kız kardeşim Ümmü Gülsüm duymuş ve hemen Kufe'ye gelmişti. Heyecan ve ağlamakla babamın yanına koşup ellerini öpüp sakalını kokladı. Ağlaması Kufe'yi sarsacak şiddeteydi. Gözyaşları bu acı karşısında sel oluyordu adeta. Babam kızının elinden sımsıkı tutarak, "Niye ağlıyorsun ki kızım? Benim gördüklerimi görmüş olsaydın asla ağlamazdın," dedi. "Ne görüyorsun mübarek babacığım?" "İşte melekler ve nebiler saf tutmuş. Deden de orada. Anneniz hemen yanı başında ve bana dönüp diyor ki, "Ey Ali, müjdeler olsun sana. Şu an geleceğin yer içinde bulunduğundan çok daha hayırlı. Haydi, fazla bekletme de gel. Evlatlarımın kokusu ile gel." Yanında yıllardan beri sakladığı dedemden hatıra kalan bir koku vardı. O koku ile üzerini yıkamamızı istedi. "Annenizin yanına giderken Resulullah gibi kokayım." Gidişine artık herkes inanmıştı. Koca imam, gözlerimizin önünde yavaş yavaş dostlara doğru yol alıyordu. Onun sonrasında karışıklıklar yaşanmaması için babamın bir işareti yeterdi. Bunun için yanına yaklaştılar. Kendisinden sonra oğlu ve peygamber torunu Hasan'ı halife bırakmasını istediler. "Hayır," dedi önce ve ardından da, "Bunun için size ne emreder ne de yasak koyarım." Vicdanına baskı yapmak istiyorlardı. "Bizi lidersiz bırakıp huzuruna vardığında Rabbine ne dersin sonra?" "Ben de senin Resulünün de müminlere bir halife bırakmadan geldiği gibi ben de bir halife bırakmadan geldim," derim. Aradan bir gün geçmişti ve günlerden cumartesiydi. Bütün kardeşleri, evlatları ve yeğenleri yanına çağırdı. Belli ki son sözlerini söyleyecekti. Takate kalmamış ve titreyen dudaklarından kelimeler zor çıkıyordu artık. "Hepimize Allah'tan korkmamızı, takvadan ayrılmamamızı, her şartta Müslümanlığın peşinde olmamızı, Kur'an'a sadakatten ayrılmamamızı, miskin ve fakirlerle hemdem olup ihtiyaçlarını karşılamada daha hassas olmamızı, başkalarının ayıplamasını aldırmadan emri maruf ve nehyi münker vazifesine devam etmemizi, halka zulmeden olursa olup bitene seyirci kalmamamızı, hep güzellikleri tavsiye peşinde olup iyilik ve takvada yarışmamız gerektiğini tavsiye ettikten sonra, size iki dörtlüğü tavsiye ediyorum. Zenginliğin en zengini akıl, fakirliğin en fakiri ahmaklık, vahşetin en vahşisi kendini beğenmek ve cömertliğin en zirvesi de güzel ahlaktır. Peki diğer dört ne dediğimizde ise? Ahmakla arkadaşlıktan çekinin, çünkü o size yardım etmek ister ama sonuçta zarar verir. Yalancıyı tasdik etmekten de sakının, çünkü o sana yakın olanı senden uzaklaştırır ve uzak olanı sana yakın eder. Cimriyi tasdik etmekten de kaçının. Çünkü o da senin ona olan ihtiyacından fazlasıyla yanında oturur ve kendini muhtaç kabul ettirmeye çalışır. Aynı zamanda facirle dostluk kurmaktan da uzak durun. Zira o da ilk fırsatta sizi yarı yolda bırakır. Ardından da kim zerre miktar hayır işlerse onun karşılığını görecek, kim de zerre kadar şer işlerse onun bedelini ödeyecek ayetini okuyarak son nefesini verdi. Böylelikle 4 yıl 9 ay süren hilafet dönemi son bulan babam, vefat ettiğinde de Peygamberimiz Efendimiz'i ömür yaşı olarak da takip ediyor, 63 yaşında yüce sevgiliye yürüyordu. Babama vasiyeti gereği Hasan abimle birlikte yıkayıp kefenledik. Namazını da Hasan kıldırdı ve mübarek naaşını alıp sabahın seher vaktinde Kufe topraklarına Necef'e defnettik. Babam ilim, takva, fedakarlık, şefkat, kahramanlık ve secaat gibi yüksek insani ve ahlaki vasıflar bakımından sahabe tarafından müstesna bir sevgiyle sevilirdi. Mütebessim bir çehresi vardı ve gülerken dişleri görünürdü. Çocukluğunda da putlara tapmadığı için kendisine Kerramallahu veçe denilerek dua edilmek adet haline gelmişti. Babamı defnettikten bir hafta sonra bütün ehli beyt eşyalarımızı toplayıp Medine'ye yerleşmek için yola koyulduk. Bundan sonra dedemizin vatan gördüğü, annemin metfun olduğu Medine'de kaderimizin yazgısını bekleyecektik. Ey peygambere ilk inanan çocuk olma şerefine eren babam! Resulullah'ın cansız bedenini kucağına alıp kabre indiren diri iken cennetle müjdelenen Haydar! Dedem için hicretin ölüm döşeğine yatan korkusuz mümin. Her savaşta en önde zülfikârı bir zafer rüzgarı gibi estiren mücahit. Vahyin kalemi, Resulullah'ın vefa kelamı babam. Halka ekmek vermek için ekmeğinden vazgeçerdim. Şimdi o halk bizi ekmeksiz bırakıyor. Kerbela'dayım baban. Çöl beni yutacak. Gece üzerimi örtecek. Hakkını helal et baba, dedi ve sustum Hüseyin'im. Geceye yürüdü. Sızını içine bastıra bastıra yürüdü. Gece ve her taraf kum. Kum okyanusu. Yürüdü. Savaşmadan kavuşmak olmazdı. İnanmadan savaşmak olamazdı. Yürüdü. Geceyi kavuran sıcağın altında yürüdü. Daha vücudunda bir karış bile süzülme fırsatı bulamadan buharlaşan terine rağmen yürüdü. Yorgundu. İmanı yorgunluğunu yenecekti. İman. Ne mutlu bir kelime. Ben geldim demek için yürümeliydi şehadetin kanatlarına. Çöl sıcağını yüreğindeki hasrette serinletti. Hasret, hicretti. Hicret, şehadetti. Uyku bastırdı gözlerini. Kum fırtınasını göğsünde dindirdi. Dinledi geceyi. Son hecesini, son gecesine saklamıştı. Aşk. Kumlarla oynaşan rüzgar, bıraktığı ayak izlerini siliyordu. Siliyordu elleriyle babası Ali aklına geldikçe akan gözyaşlarını. Yalnız başınaydı. Gece. Aç. Susuz. Ufku gözlüyordu. Ufuk onu çağırıyordu. Ufukta bekleyenleri vardı. Özlediği dedesi, babası, annesi ve kardeşleri. Ufukta toplanmış bütün güzeller. Ufuk, gözlerimin gördüklerinde değil, gönlümün deliklerinde, diyordu kendi kendine. Ufukta bir koku var. Gül. Gül, Hazreti Muhammed'in teridir. Gül, annemin vefakarlığı. Gül, babamın yiğitliği. Gül, aşk için şehadet. Düşündü, öldü, düşündü, yeniden dirildi. Ve yolumun yakınlığını hissetti. Ve yolunun zorluğunu. Ve yolunun güzelliğini hissetti. Ve Rabbine çok yakın olduğunu hissetti. Tek derdi vardı, silinmiş, tahrif edilmiş, yozlaştırılmış, bağnazlaştırılmış, geleneksel bir din kalıbı ve anlayışı içinde uyutulan, uyuşturulan, sömürülen insanların, Rabbe, Kur'an'a, onun Resulü ve sünnetine dönmelerinin zaruriyeti, hüznü, zorluğu, sorumluluğu tek derdi oldu. Bu insanlar değişmeliydi. Bu insanlar cahili kirlerden arındırmalıydı. Bu insanlar dirilmeliydi. Bu insanlar kötü huy ve tavırlarını atmalıydı. Bu insanlar kendilerini değiştirmedikçe Rabbimiz onların durumunu değiştirmeyecekti. Aldatılmış ve aldanmış bu kitlenin Allah'a kulluğa davet edilmesi gerekiyordu. Peygamberlerin görevlendirildiği toplumlarla birçok konuda benzerliğe sahip bu toplum, mümin ve Müslüman insanların güç de olsa, zor da olsa, tehlikeli de olsa bırakıp terk edeceklere kaçacak bir toplum değildi. Kim bir bardak soğuk su içerse bizi hatırlasın. İslam garip başladı ve günün birinde tekrar başladığı gibi garip kalacaktır. Ne mutlu o gariplere! Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Susuzluktan atların idrarlarını bir tasa doldurup içmek zorunda kalan ashabım, amca su, ne olur birazcık su diye inleyen yeğenlerim. Söktükleri otları ellerindeki taşlarla ezip su çıkarmaya çalışan kadınlarımız. Öte yandan Şim ve adamları atlarının üzerinde elindeki su kırbalarının bizim tarafa doğru yukarı havaya kaldırıp suları kahkaha atarak kumlara döküşleri. Çığlık ve kahkaha birbirine karışıyordu. Ömer Bilsat bir adamını tarafımıza gönderdi. Adam yüksek sesle bağırmaya başladı. Biz sizi yarın sabaha bıraktık. Eğer teslim olur, boyun eğerseniz sizi alıp valimiz İbn Ziyad'a götüreceğiz. Eğer teslim olmaktan kaçınırsanız sizi bırakacak değiliz. Akşama doğru ashabımı topladım ve onlara, ey Allah'ım! Bizi peygamberlikle, bize Kur'an-ı Kerim'i öğretmekle, bizi dinde, dini ilimlerde fakih, derin bilgili ve anlayışlı kılmakla, bizi hakkı işitecek kulaklar, hakkı görecek gözler, hakkı duyacak kalpler vermekle ve bizi müşriklerden yapmamakla şereflendirdiğinden dolayı sana hamd ederim. Şimdi benim ashabımdan daha ileri, daha hayırlı bir ashab, benim ehli beytimden de daha iyi, daha saygılı bir ehli beyt bilmiyorum. Allah sizin hepinizi benden dolayı hayırla mükafatlandırsın. İyi biliniz ki ben yarınki günümüzün sabahında şunların bize muhakkak saldıracaklarını ve düşmanlıklarını yapacaklarını sanıyorum. Benim hakkınızdaki görüşüm ve kararım şudur. Hepiniz beni bırakıp gidiniz. Benden dolayı sizi bağlayan bir ahd ya da sizi bir vebal yoktur. Bu gece karanlık bastırınca geceyi deve ediniz. Geceden faydalanarak birer tarafa savuşup gidiniz. Herkes susmuş, gözleri ağlamaklı beni dinliyordu. İçlerinden hiç kimse ayrılıp gidecek değildi. Sesimi biraz daha yükselterek, benim gidecek olanı da, kalacak olanı da hakkım helal olsun. Eğer içinizde, ben Kufe yürüyüşü için geldim, savaş için gelmedim diye düşünen varsa saygı duyarım. Gidebilir. Eğer aranızda geride bıraktığı ailesi aklına gelip hasretini çeken varsa, ailesine geri dönebilir. Eğer içinizde vebal olarak emanet taşıyan varsa gidebilir. Malik bin Abd yerinden kalkıp bana doğru gelerek benim üzerimde borç ve geçimleriyle mükellef bulunduğum çoluk çocuk var dedi. Üzerinde borç olan yanımda çarpışmasın. Sen yanından ayrılıp gitmemi bana helal ettiğinde ben seninle birlikte çarpışmak imkanını bulamayacağım. Sana faydalı olamayacağım. Düşmanların tecavüzlerini senden def edemeyeceğim demektir. Bu nasıl olur? Senin hakkın da helaldir. Gece olup şu gece sizi bürüyünce onu deve ediniz. Ondan faydalanınız. Sizden her bir adam ehli beytinden birinin elini tutup Allah darlıktan kurtarıncaya kadar köylerinize, şehirlerinize doğru dağılıp gidiniz. Bu kavim ancak beni isterler. Onlar beni ele geçirip öldürecek olurlarsa benden başkasını istemeleri, aramaları havadan ibarettir. Kardeşlerim, oğullarım, kardeşimin oğulları ve Abdullah bin Cafer'in oğulları. Biz senden sonraya kalıp da ne yapacağız? Allah bize hiçbir zaman onu göstermesin dediler. Bu sözü onlardan ilk söyleyen Abbas bin Ali'ydi. Sonra da öbürleri böyle söylediler. Ey Akil oğulları! Size Müslim'in öldürülmesi yeter. Gidiniz, size izin verdim, dedim. Akil oğulları, biz seni burada bırakıp da halka, biz büyüğümüzü, efendimizi, amcaların hayırlısı olan amcalarımızın oğullarını bırakıp geldik. Onlarla birlikte yay çekip ok atmadık. Onlarla birlikte mızrak saplamadık. Onlarla birlikte kılıç sallamadık. Onların ne yaptıklarını bilmiyoruz mu diyeceğiz? Hayır, vallahi biz bunu yapamayız. Fakat bizim yapacağımız, canlarımızı, mallarımızı, çoluk çocuk ve çocuklarımızı sana feda etmek. Seni geldiğin yere götürünceye kadar senin yanında çarpışmaktır. Senden sonra yaşamanın bereketini Allah bize tattırmasın dediler. Müslüm ve Afvace ayağa kalkarak, biz mi seni bırakıp senin yanından ayrılıp gideceğiz? Biz senin hakkını eda etmeyip de Allah katında ne özür beyan edeceğiz? Vallahi mızrağımı onların göğüslerinde kırmadıkça, kılıcımı iki elimle kavrayıp onları kılıcımla kesip biçmedikçe senden ayrılmam. Yanımda silah kalmayacak olursa onları taş atarak senin yanında ve seninle birlikte ölünceye kadar çarpışırım, dedi. Sad bin Abdullahul Hanefi, vallahi senin hakkında Allah ve Resulullah, biz onu koruduk diye gayipten bildirmedikçe seni yalnız bırakmayız ve senin yanından ayrılmayız. Vallahi öldürüleceğimi, sonra diriltileceğimi, sonra diri olarak yakılıp eğitileceğimi ve bunun bana 70 kere yapılacağını da bilsem, senin yanında ölümüme kavuşuncaya kadar senden ayrılmam. Ben bunu nasıl yapabilirim ki? O ancak bir kere ölmekten ibarettir. Bunda bitmez, tükenmez, temelli bir şeref vardır, dedi. Ashabımdan bir topluluk da bu mevzuda birbirlerinkine benzeyen konuşmalar yaptılar ve ''Vallahi biz senden ayrılmayacağız. Canlarımızı senin uğrunda feda edeceğiz. Seni önünde göğüslerimiz ve yüzlerimizle koruyacağız.'' dediler. Ardı ardına gelen mektupların hepsinin özetini Şim açıklıyordu. ''Hüseyin, kurtuluşun yok. Elimizden kaçamayacaksın.'' Yezid katline ferman yolladı. ''Yezid'e selam söyle ve de ki, Ali oğlu Hüseyin'e ölüm var da Muaviye'nin oğluna ölüm yok mu?'' Savaş kaçınılmazdı. Sad bir Ömer son kez elçisini de göndermişti. Ona söyle ya teslim olacak veya ölecek. Git komutanına söyle, asla teslim olmayacağız. Şimdi git, onları da hatırlat. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Ancak bir isteğim var. Bu gece savaş olmasın. Yarın gündüz savaş yapılsın. Bunu Hüseyin'in bir gece daha yaşamayı ganimet bilmesi olarak anlamasınlar. Bu geceyi Rabbime niyaz ve yakarışta bulunmak için geçirmek istiyorum. Elçi, haberi komutanı Sad'a ulaştırır. Savaş öncesi son dileğimi kabullenme konusunda ayrılığa düşerler. Bir kısmı, hayır, hemen cezasını görmeli, madem bize karşı çıktı, kıyamette hemen çarpışmalı. Bazıları ise, biz kâfirlerle bile savaşırken böylesi bir dilekte bulunduklarında kabul ediyorduk. Peygamberin çocuklarına bunu nasıl vermeyiz? Derler. Amca oğlum Abbas yanıma gelerek savaşın kaçınılmazlığını tekrarladı. Ona, bize Medine ve Kufe yolunu kapattılar. Kerbela'dan başka bir yol bırakmadılar. Biliyorsun ki Muharrem'in ikinci günü buraya geldik. Çadırlarımızı kurduk. Karşımızda sayısı her gün biraz daha artan binlerce kişilik, düzenli ve eğitimli bir ordu bulunuyordu. Muharrem'in altıncı günü 30 bine ulaştılar. Dokuzuncu günde sayıları 40 bine aştı. Bana mektup yazıp yanımda zalimlerle savaşacaklarını söyleyen 20 bin Kufili, şimdi zalim Yezid'in ordusunda saf tutup kılıçlarını bize çevirdi. Ne kadar yürüyüşümüzün nebevevi duruş için olduğunu söylesek de aldırmadılar. İlahi kader, kalemi ne yazdıysa boyun eğeriz. Yerden göğe kadar haklısın. Şehadet arifemizi dua ve ibadetle süsleyelim. Bayrağımız muazzaz ola amcaoğlu. Aminleşerek çadırlarımıza doğru yürüdük. Akşamın derin kasvet dolu karanlığı yavaş yavaş altın sarısı kumların üzerinde perde perde örülmeye başlamıştı. Gece sükunetini bozmaya niyetliydi. 40 bin kişilik ordu çadırlarımızın etrafını kuşatmıştı. Taşkın bir sel gibi akmaya, kaynamaya başladılar. Atların ve insanların çığlıkları karıştı, çölde yankılandı. Kız kardeşim Zeynep, çadırda hasta olan küçük oğlum Zeynel Abidin'in başındaydı. Hemen dışarı fırladı. Düşman melikleri çemberi daraltıyordu. Koşarak telaş dolu bir ses ile çadırıma girdi. ''Kalk kardeşim, kalk!'' ''Ne oluyor bacım, bu halin ne böyle?'' ''Olanları görmüyor musun? Bak karartıları, yeri göğü kaplayan ordu etrafımızı çevreledi.'' Sarhoş ve serkeşçe nara atmaya başladılar. Bunların niyeti katliamdan başka bir şey değil. Kurtuluşumuz artık imkansız. Sakin ol, şimdi dedemle konuşuyorum. Bana, Hüseyin'im, yakında bana geleceksin. Cennette birlikte olacağız. Ayrılık sona eriyor, diyor. Zeynep çadırın perdesini araladı, gözü dönmüş düşmanın çığlıklarını dinledi. Gökyüzüne baktı. Yıldızlar kayıyor, yanıp sönüyor. Kızıl bir gökkuşağı beliriyordu. 10. ayrımın sonu, sayfa 164.